12. ayrım, sayfa 95. Evlenirdi ama anasının istediği mallı mülklü kızla değil. Ağası avrat parasına tamah etmiş miydi? Etmemişti. O da etmeyecekti. Ağasının dediği gibi avradı kendinde görmeliydi her şeyi. Yengesi gibi. Kocasına %100 bağlı, kocasının işleri bozulup da başları sıkışınca erkeğiyle birlikte çalışabilmeliydi. Sayfa 150. Ve olaylar yeni kuşağı haklı çıkaracak şekilde gelişir. Ali tarlada pamuk toplarken tanıdığı bir işçi kızla, Zeliha da şoför muavini olarak tanıdığı ama belli bir işi olmayan bir gençle evlenir. Yeni gelin ve damat alt tabakadan, kimsesiz, parasız ama tuttuğunu koparan, ekmeğini taştan çıkaran cinsten çalışkan insanlardır. Oğullar ve torunlar sıtma ve dizenteriden perişan yatarken aileyi ayakta tutan bu malsız mülksüz iki genç olur ve roman bu ikisinin bir fabrikada iş bulduklarını Ünal'ın babaya müjdelemesiyle son bulur. Yazar bu olumlu ama statüsüz kimselere karşılık statüsü ve itibarı yüksek ama kendi öz değerleri düşük olan karakterlere de yer verir öyküde. Bunlardan biri ananın babanın övünçle andıkları Resul Ağa'dır. Sahip olduğu ağa statüsü ve zenginliği sayesinde toplumda saygınlık kazanmış olan Resul Ağa, gençken çalışmak için geldiği çiftliğin azgın geliniyle anlaşıp kocasını zehirlemiş ve adamın yerine geçmiş bir katildir aslında. İkinci örnek ananın çok kıskandığı komşu kadının oğludur. Romandaki işlevi okuyamamış Ali ile bir karşıtlık sağlamak olan bu genç, üniversitede okumuş, doktor çıkmış, toplumda saygın bir yer edinmiştir. Ne ki anasına babasına bir mektup yazmaya dahi tenezzül etmediği için insan olarak beş para etmez. Demek toplumda hiçbir statüsü olmayan, emekçi sınıfından basit insanlar gerçek insancıl değerlere sahip olabilirken, okumuş, belli mevkilere gelmiş kimseler bu gerçek değerlerden yoksun olabilirler. Romanda okura telkin edilmek istenen görüşlerden biri de budur sanırım. Eskici dükkanında olay örgüsü baba ile küçük oğul arasında ve daha çok babanın karakterinden ve otorite anlayışından kaynaklanan çatışmalarla ilerler. Bir yandan Ali'de birbiriyle çelişir gibi gözüken iki eğilim gözlemleriz. Bunlardan biri otoriteden yani babadan kurtulmak ve özgürlüğünü kazanmak isteğidir. Öteki de tüm ailenin baba dahil dağılmadan bir arada yaşaması dileği. Bu noktada metinler arası bir benzerliğe daha değinmenin yeridir. Çünkü Ali'deki bu iki eğilim baba evindeki kahramanın yaşadığı çelişik duyguların daha geniş bir biçimde yeniden işlenmiş halidir. Baba evinin genç kahramanı da bir yandan otoriter bir babadan kurtulmak istediğini, bir yandan da ailenin dağılmasını engelleyen, onu bir arada tutan babaya güven duygusunu dile getirir. Onun varlığında bana evimin dağılmamasını temin eden bir tılsım var gibi geliyordu. Onu sevmediğim, ondan korktuğum, ondan süratle uzaklaşıp kurtulmak için can attığım halde, onu gene de sırtıma dayadığım bir ağaç kadar kuvvetli buluyordum. Sayfa 82. Eskici dükkanının kuruluşunda gözlemlediğimiz dağılma ve kenetlenme hareketi de Ali'nin çelişik iki eğilimiyle çakışır bir bakıma. Babadan kurtulmak isteyen Ali sonunda sırtını ona dayayacaktır. Ali'nin evi terk edip abisiyle birlikte pamuk toplamak üzere Çukurova'ya gitmesi girişimiyle ailenin çözülmesi tehlikesi baş göstermişken babanın ve ananın onlara katılma kararı tehlikeyi önler ve kazanacaklarını umut ettikleri parayı düşünerek kurdukları tatlı hayallerle mutlu bir döneme girerler. Aile içindeki kırgınlık, öfke ve kötümserliğin yerine sevgi, anlaşma ve iyimserlik alır. Hepsi de ileride parasal durumları düzelince aynı konakta hep bir arada yaşayacaklarını düşlerler. Ne ki bu durum geçicidir çünkü Çukurova'nın korkunç çalışma koşulları, sıcak, sıtma, perişanlık, aileyi pişmanlığa, mutsuzluğa ve yeniden kavgalara sürükler. Öyle ki Topal Eskici ailesindeki gerginlik Çukurova'da duruk noktasına ulaşarak büyük bir kavga ile son bulur. Romanın Çukurova bölümünde olay örgüsünü meydana getiren anlatı kalıpları kent bölümündekinin bir çeşitlemesidir. Kentte ayrı evlerde oturan iki aile Çukurova'daki tarlada iki çadıra yerleşirler. Baba ile küçük oğul arasında çıkan münakaşa sonucu küçük oğul yine evi, daha doğrusu çadırı terk eder ve ağabeyi Mehmet'inkine geçer. Gece dönmemesi ilk seferde olduğu gibi ana babaya küsmek ve saygıda kusur etmek olarak yorumlanır. Bu kez de yine eski kuşağın ailedeki statülerin belirlediği kurallara aykırı saydıkları davranışlar nedeniyle kızışır çatışma. Ana babanın evlatlarına karşı suçu mu olurmuş diyen Topal Eskici ve karısının gözünde oğulları artık asi evlatlardır. Bardağı taşıran Damla da ana, oğul ve gelin arasındaki ilişkileri düzenleyen kodlara aykırı bir davranış olur. Büyük oğulun ana tarafındaki haksız yere suçlanan ve hakarete uğrayan karısını korur gibi olması anayı çileden çıkarır ve Mehmet babasından yediği şiddetli bir yumrukla çöker yere. Bir evlat ne olursa olsun el kızını anasına değişmemeli. Anasına karşı avradını korumamalıdır. Sayfa 355. Durumu öğrenen küçük oğul da babasının üstüne yürüyüp meydan okurken yine baba haklarını sorgular bir yandan. Ne hakkın var da vuruyorsun ağama? Ne hakkın var? Köprüler atılmıştır artık. Ali'nin anasını babasını reddetmesi, onların da bundan böyle erkek evlatları olmadığını söyleyerek buna karşılık vermeleriyle aile parçalanır, dağılır, ana, baba, kız ve damat adayı Ünal kente döner. Oğullar, gelin ve torunlar Çukurova'da kalır. Ne ki bu durum da geçicidir. Roman dağılan ailenin tekrar birleşmesiyle son bulacaktır. Eskici dükkanında birbirini izleyen dağılıp birleşmeler, kavgadan barışa, barıştan kavgaya geçişler aynı zamanda romanın yapısını oluşturur. Olay örgüsü dört ana birimden kurulmuştur. Birinci parçalanma tehlikesini birinci kenetlenme ve daha sonra ikinci parçalanmayı ikinci ve kesin kenetlenme izler. Tekrarlanan bu hareketin içinde daha küçük çapta birleşmeler, ayrılmalar da bu temanın çeşitlemeleri gibi bir örüntü yaratır metinde. Baba büyük oğlu kovar, sonra beraber Çukurova'ya gider. Çukurova'da onu ve Ali'yi bırakır, Ünal ile anlaşır. Ali başta Ünal'a karşıdır, sonra yumuşar derken suçlar onu. Ana babaya karşı hep oğullarını tutarken son büyük kavgada taraf değiştirir ve kocasının yanında yer alır. Ali o zamana kadar koruduğu anasını reddeder ve benzerleri ve benzerleri. Bireyler arasındaki bu yaklaşmalar, uzaklaşmalar tüm ailenin roman boyunca izlediğimiz dağılıp toplanma temasını besleyen motifler olarak genel ritmi destekler. Romanın bitişine dönelim. Neyi anlatıyor bu bitiş? Yazarın yeniden kurulan barışa kadar okurun tepkisini oğullardan yana yönlendirmek için kullandığı strateji çok açık. Bir yanda çıkardığı kavgalarda hep haksız olan Topal Eskici, bir yanda da onun karşıtı sayılabilecek herkesin hakkını gözeten iyi huylu Mehmet var. Ali ikisinin arasında bir yerde. Bir bakıma babası gibi çabuk parlayan, duygularına kapılan, babasına tepkisinde aşırıya kaçan ama aynı zamanda abisine hayran ve onu kendisine örnek alan bir genç. Topal Eskici kendisine saygıda kusur göstermeyen, üstelik Ali'yi dizginlemeye ve aile konusunda eski görüşlerle yeni görüşler arasında denge kurmaya çalışan, romanın olumlu tek kişisi Mehmet'e haksız yere saldırdığı ve çağ dışı müstebit bir baba karakterini temsil ettiği için okur gençlerden yana çıkar. Kısacası olumlu yönleri de olan Topal Eskici'nin kendi çocuklarına yanlış ve haksız davranışlarıdır romanda vurgulanan. Bundan ötürü son ve kesin barışı sağlamak için değişmesi gereken karakter de o olacaktır. Öyle olur nitekim. Ali'nin bir gün Çukurova'dan hasta olarak gelip dükkanın önünde bayılmasıyla durum birdenbire değişir ve Topal Eskici eve hasta dönmüş oğullarını ve torunlarını ölümden kurtarmak için koşuşur. Onlara doktor, ilaç ve yemek parası bulmak için tek geçim kaynağı dükkanını da hiç duraklamadan satar. Değişmiş, bambaşka bir insan olmuştur sanki. Daha bir ay önce yaşlılığını düşünerek parasız kalmaktan korkan, sineğin yağını hesap eden, dükkanda kazancı bölündüğü için keyifle şarap içemiyor diye kendi öz oğlunu ve torunlarını başından atmak isteyen adam, şimdi elindeki avucundakini son meteliğine kadar çocukları uğruna seve seve harcayan bir baba olmuştur. Topal Eskici'nin bu davranışı romanın başında karşılaştığımız bir babanın evlatlarına karşı göreviyle ilgili soruya bir cevap sayılabilir. Eskici dükkanında en kuvvetli duygu kuşkusuz aile duygusu. Ali olsun, ağabeyi olsun, anası babası olsun ileriye dönük tatlı hayallerinde gümü gümü gümüleyen bir konakta oğullar torunlar hep bir arada yaşarlar. Bu geniş aile özlemini torunlarda bile gözlemleriz. Cavit bir eniştesi olsun ister, ablası Ayşe, Zeynep'e yenge diyebilmek için onun amcasıyla evlenmesinden yanadır. Bu istekler ve özlemler bir bakıma gerçekleşmiş toplum bilim terimleriyle iki çekirdek aile sonunda birleşmiş ve Ünal ile Zeynep'in de katılmalarıyla zengin bir konakta değilse de aynı hanede yaşayan bir geniş aile oluşturmuşlardır. Meydana gelen yeni aile eskisine benzemez. Açıkça söylenmese de okur anlıyor ki bu ailede nefretin yerini sevgi, kavganın yerini barış almıştır. Yapıt, Adana'da bir eskici ailesinin öyküsünü anlatmasına rağmen çok başka bir çevreyi ele alan ve o çevreden bir ailenin yine dağılıp kenetlenmesi öyküsünü anlatan Aşk-ı Memnu ile aynı sınıfa dramatik diyebileceğimiz romanlar sınıfına girer. Aşk-ı Memnu gibi eskici dükkanında da bir ailenin belli kişiliklere sahip bireyleri arasındaki yoğun duygusal ilişkilerin belli koşullar altında nasıl geliştiğini izleriz. Romanın baş kişileri baba ve küçük oğul sosyal tipler olarak değil, kendi kişisel ve ailevi sorunlarıyla bireyler olarak yaşarlar romanda. Bundan ötürü romandaki ailenin tipik olduğu ve benzeri durumlardaki insanların dramını verdiği söylenemez. Çünkü eskice dükkanı bir tek ailenin kendine özgü dramını ve ekonomik yıkıma rağmen kenetlenişini sergiler. Dipnot 10, Türkiye Defteri, Ağustos 1974, sayfa 65. Ben çok iyi bildiğimi yazmak isterim. Yazmak için görmeliyim, yaşamalıyım. Ben tanıdığım insanları yazdım, diyen Orhan Kemal, eskici dükkanında otobiyografik romanlarında gerektiği şekilde işleyemediği kişileri, sorunları bu kez ayrıca toplumsal bir bağlama oturtarak yeniden ele almıştır. Dipnot 11, Nurer Uğurlu, adı geçen yayın, sayfa 45. Bunun için bir anılar dizisi sınırlarını pek aşmayan otobiyografik romanlarıyla eskici dükkanı arasındaki fark, Orhan Kemal'in bir sanatçı olarak aldığı mesafenin iyi bir ölçüsüdür. 4. Bölüm. İnce Mehmet ve Eşkıya Öykülerinin Yapısı. Orhan Kemal de, Yaşar Kemal de, Güney Anadolu bölgesinde doğmuş ve büyümüş ve romanlarında iyi bildikleri o yörenin insanlarına eğilmiş, sorunlarını dile getirmişlerdir. Orhan Kemal'in karakterlerini daha çok Adana'daki fabrika işçileri, küçük memurlar, ırgatlar arasından seçmesine karşılık, Yaşar Kemal köylülerden, aşiret beylerinden, yörüklerden, eşraftan seçer. Ama iki yazarın romanını birbirinden ayıran ne kent ve köy farkıdır, ne de seçtikleri kişilerin ait olduğu toplumsal tabakalar. Asıl ayrım, yarattıkları kurmaca dünya ile gerçeklik arasındaki bağdadır. Orhan Kemal mimetik bir yazardır. Yani kendisinin tanık olduğu ya da olabileceği bir yaşamı, okurun da rahatça inanabileceği sıradan kişiler ve günlük olaylarla yansıtır. Yaşar Kemal bu anlamda bir gerçekçilikle yetinmez. Yaşadıklarını, gözlemlediklerini başka tür bir gerçekliğe dönüştürür. Abartılarak işlendiği için simgeleşen ve arketipleşen kişiler ve olaylarla, göreceğimiz gibi kurmaca yönü ağır basan destan havalı yapıtlar üretir. Güncel sorunlara karşı ilgisizdir demek istemiyorum. Çünkü eşraf ile bürokrasi ittifakı karşısında köylünün durumunu, değişen üretim araçlarının doğurduğu sonuçları, aşiretlerin yıkılışını irdelemiştir. Ama bunların arkasında yatan ve sanayileşme öncesi tüm ülkelerdeki köylü sınıfı için yüzyıllar boyu değişmemiş olan yaşamsal sorunları duyurur bize. Toprak ve doğa ile bütünleşmiş bu insanların mevsimlere ve doğa koşullarına bağımlılığını, kıtlık ve açlık korkusunu, bolluk özlemini. Bu kitapta Yaşar Kemal'e en çok 3 bölüm ayrılabileceğini düşünerek 3 büyük temasını esas aldım. Başkaldırı, kıtlıktan bolluğa geçiş ve yozlaşma. İnce Mehmet bir başkaldırı öyküsüdür. Dağın Öte Yüzü üçlüsünde kıtlıktan bolluğa geçiş ana temayı oluşturur. Akçasaz'ın ağalarında sanayileşme ile birlikte gelen yozlaşma konusu işlenir. Bu üç yapıtın incelenmesi Yaşar Kemal'in romancılığına kucaklayıcı bir yaklaşım oluşturacaktır düşüncesiyle her birine bir bölüm ayırmayı uygun buldum. Girişte Anadolu romanının iki özelliğini vurgulamıştım. Toplumsal düzene başkaldırı ve halk edebiyatından, folklordan yararlanma. Bu iki özelliğin en belirgin biçimde görüldüğü yapıtlar, kuşkusuz başkaldıran insanın romanını yazmak isteyen ve yazarken çok iyi bildiği folklorumuzdan ve sözlü edebiyatımızdan yararlanan Yaşar Kemal'in yapıtlarıdır. Güney Anadolu bölgesinin türküleri, masalları içinde büyümüş, aşıklarından destanlar dinlemiş, efsaneleriyle büyülenmiş olan yazarı en çok etkileyen hikayenin Köroğlu hikayesi olduğu anlaşılıyor. Yaptığı bir söyleşide diyor ki, "Ben çocukluğumda ve gençliğimde yalnız Çukurova bölgesinde onlarca Köroğlu anlatıcısına rastladım. Bu Köroğlu destanlarını her usta kendince anlatıyordu. Kendisinden bir şeyler katıyordu destana. Ben edebiyata destan anlatıcılarına öykünerek başladım. Gençliğimde hem bir anlatıcı hem bir derleyiciydim. Bir romancı için eğer o romancı yeni bir roman dili yaratmak gücünde ise sözlü edebiyat erişilmez bir kaynak olabilir. Benim temelimde ne kadar bir Balzac, Dostoyevski, Gogol, Çehov varsa o kadar da Köroğlu olduğunu sanıyorum." Dipnot 1. Alpay Kabacalı, Yaşar Kemal ile Anlatım Sanatı Üzerine Söyleşi. Yasko Edebiyat, Ocak 1983, sayfa 120.